Word Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Onun sağında bulunan şeytanı bana gösterdi diyor. Eğer Zekeriya bu kahin Yeşu'yu görmüşse şeytanı da görmüş olduğu bu ayetten açık bir şekilde anlaşılır. Bu da şeytanın gerçekten bir şahsiyet, bir kişi olarak var olduğuna işaret etmektedir. Günümüzün çağdaş kültüründe şeytana yönelik çok büyük bir merak ve ilgi artışı var. Son 50 yılda sözde Hristiyan diye bilinen ülkelerin çoğunda şeytan sözcüğü hemen hemen hiç kullanılmaz bir duruma geldi. Şeytanı unuttular. Ya da belki ondan hiç söz etmedikleri zaman onun da gidip uzaklaştığını, ortalıklarda dolaşmadığını düşünmeye başladılar. Ama şeytan bir gerçektir. Doğaüstü ve metafiziğe yönelik bunca ilgi, insanları Tanrı'ya, Rab İsa Mesih'e değil ama şeytana ve cinlere yöneltmektedir. Kutsal kitap ve modern felsefe kötülüğün bir kişide beden alıp yeryüzünde yaşayacağını öğretir. Bu amaçla insanlar arasında şeytana ve cinlere yönelik büyük bir hareketlilik ve yönelme yaşanmaktadır. Eğer kötülük kendisini yeryüzünde insan bedeninde gösterecekse, iyilik de kendisini aynı şekilde bir insan bedeninde göstermelidir. İyi olan Tanrı'dır ve Tanrı iyidir. Sorunlarına ve yeryüzündeki kötülüklere çözüm arayanlara kesin çözümü Rab İsa Mesih'in kişiliğinde Tanrı'nın kendisi sağlayacaktır. Buradaki ayette ona karşı durmak için diyor. Şeytanın Yeşu'nun sağ tarafında olması onun orada Yeşu'ya yardım amacıyla onu desteklemek için bulunduğu anlamına gelebilirdi. Ama hayır. Şeytanın Yeşu'nun yanında bulunması onu desteklemek için değil ama kösteklemek içindi. Bu şeytanın işlerinde sıkça rastlanan bir durumdur. Kutsal kitap Baba Tanrı'nın sağında bizi savunan bir savunucumuzun var olduğunu söyler. Peki niçin Baba'nın sağında böyle bir aracıya ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü bizi durmadan suçlayan ve suçlu çıkartabilmek için elinden geleni arkasına koymayan bir düşmanımız var da ondan. İncil'in Vahiy bölümünde 12. bölüm 10. ayette şeytandan söz edilirken ona kardeşlerimizin suçlayıcısı denilmektedir. O kardeşlerimizi gece gündüz Tanrı'nın önünde suçlamaya ve lekelemeye çalışmaktadır. Bugün de o her fırsatta bizleri suçlamaya devam eder. Ama hamdolsun ki Baba'nın sağında bizi savunan, bizim için avukatlık yapan, suçsuz günahsız bir baş kahinimiz, kurtarıcımız Rab İsa Mesih'imiz var. O bizi şeytanın karşısında her zaman savunur ve üzerimize hiçbir zaman toz kondurmaz. Şeytan da baş kahin Yeşu'nun yanında duruyor ve onu suçluyordu. Yeşu'yu suçlarken Tanrı'ya belki şöyle diyordu. Bu adama nasıl katlanabiliyorsun? Baksana, üstü başı pasaklı, kokuyor. Ondan ne bekliyorsun? Şeytan, Yeşu'nun suçlayıcısı olduğu kadar İsrail ulusunun da suçlayıcısıydı. Şeytan aynı zamanda insanın ve insanlığın da bir numaralı düşmanıdır. Ama Tanrı'nın çocukları olarak Baba'nın yanında bizi savunan bir şefaatçimiz, bir kurtarıcımız var. Yuhanna inanlara yazarken 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayette Zekeriya peygamberin görümünden başkahin Yeşu'nun önünde durduğu Rabbin meleği Rab İsa Mesih'ten başkası değildir diye söz eder. Zekeriya 3. bölüm 2. ayette Rabbin meleği şeytana Rab seni azarlasın ey şeytan dedi. Yarışını mı seçen Rab seni azarlasın. Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi? Seni Rab azarlasın diyor. Bu söz benim ölçülerime göre oldukça nazik bir ifade sayılabilir. Bundan daha sert bir azarlama sözü söylenebilirdi şeytana ama burada Tanrı kendi yaratmış olduğu bu varlığa böyle bir azarlama yolunu daha uygun gördü. Hatırlayacak olursanız Tanrı şeytanı Seher'in oğlu Lucifer olarak belki de yarattıkları arasında en gösterişli ve üstün olarak yaratmıştı. Yeşaya 14. bölüm 12. ayetten bunu anlarız. Sonra Lucifer'in hayatında günah ortaya çıktı. Peki bu nasıl bir günahtı? Şehvet veya hırsızlık mıydı? Hayır. Lucifer'da gurur bulundu. Kendisi serbest bir iradeye sahipti ve bu serbest iradesiyle Tanrı'ya karşı cephe alma yolunu seçti. İşte bu meleğin günahı buydu. Yeşaya 53. bölüm 6. ayette hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi der. Tanrı sözü. Burada herkes kendi yoluna döndü derken İnsanlar arasında işlenen günahlardan, zinadan, hırsızlıktan, yalandan, kıskançlıktan, öfkeden ve bütün diğerlerinden söz edilir. İnsanlığın sorunu ve çıkmazı budur. Yarışını seçmiş olan Rab seni azarlasın diyor. Azarlama sadece başkâhin Yeşu nedeniyle değil ama aynı zamanda Yahudi ulusunun başkenti olan Yeruşalim nedeniyle yapılıyordu. Bu ateşten çekilen yarı yanmış odun parçası değil mi diye sorulur. Yeruşalim kenti kral Nebukadnezar tarafından yakılıp yıkıldıktan sonra bir daha asla yeniden kurulamaz bir yıkıntı şehir görünümündeydi ve 70 yıldır küllerin, toprakların ve yıkıntıların altında yatıyordu. Ateşten çekilen yarı yanmış odun benzerliğindeki Yeruşalim tüm bu yıkıntılar ve küller içerisinde temizlendi ve yeniden kuruldu. Bizler de çoğumuz kendimizi ateşten çekilen yarı yanmış odun parçasına benzetebiliriz. Geçmişe dönüp baktığımda Tanrı'nın beni bir şans eseri kurtarmadığını görüyorum. Benim İsa Mesih'e iman edip kurtulacağımı rüyamda görsem inanmazdım. Ama aynen böyle oldu. Bunun bir şans eseri olmadığını şimdi çok daha iyi biliyorum. Bir kimse İsa Mesih'e hangi günahla gelmişse, ona hangi günahla iman etmişse ateşten alınan yarı yanmış bir odun şeklinde gelir. Doğru, bizler bir mucize eseri kurtulduk. Yani bizim kurtulmamız, bunca insan arasından çağrılıp seçilmemiz Tanrı'nın bizim yararımıza yaptığı en büyük mucizedir. Zekeriya 3. bölüm 3. ayete geldiğimizde başkâhin Yeşu ile ilgili bir görümle karşılaşırız. 3. ayette şöyle der: Yeşu meleğin önünde çok kirli giysiler içinde duruyordu. Yeşu'nun kendisiyle sınırlı kalmaz bu. Daha da öteye gitmektedir. Bu görümün çok zor bir soruya cevap verdiğini birlikte göreceğiz. Sorumuzu şöyle özetleyebiliriz. Şimdiye kadar yaptığımız incelemelerden Tanrı'nın İsrail ulusunu vaat edilen Filistin topraklarına geri getireceğini ve kendisinin de onların ortasında yaşayacağını öğrendik. İsrail halkı Tanrı'nın halkı olarak bütünüyle bereketlenecek ve ayağa kaldırılacaktır. Ancak bu sözler henüz gerçekleşmemiştir. Ama Tanrı bunu ileride bir gün gerçekleştireceğini söyler. Tüm Yahudileri o topraklarda bereketleyeceğini vaat etmektedir. Peki bu insanlar Tanrı'dan uzakta, günah içerisinde yaşarken Tanrı onları nasıl bereketleyecektir? Yahudiler Zekeriya'nın günlerinde Tanrı'dan uzaktaydı ve günah içerisinde yaşıyordu. Bugün de durum bundan farklı değildir. Üzerinde günahların yaşadığı topraklar nasıl kutsal olabilir? Bence oldukça iyi bir sorudur bu. Kutsal kitabın ünlü yorumcularından Anger sorunu şu sözlerle açıklar. Bundan önceki görümlerde Tanrı'nın lütfunun İsrail'e yönelik o muhteşem amaçları İsrail'e düşman olan ulusların cezalandırılışlarında ve hem İsrail topraklarının hem de Yahudi ulusunun yenilenmesinde açıkça görülmektedir. Ama bu noktada çok önemli bir soru ortaya çıkar. Son derece kutsal bir Tanrı, günahlı ve kutsal olmayan bir ulusla böyle bir tasarıyı nasıl gerçekleştirebilecektir? Tanrı'nın onlar için mucizevi bir şekilde ortaya çıkardığı bu göksel merhamet ile bunun karşısındaki Tanrı'nın doğruluğu ve Tanrı'nın adaleti nasıl bir araya gelebilir? Anger kutsal kitap yorumunda bu notlarına yer vermektedir. Bu görümü incelemeye devam ettikçe sanırım bu sorunun cevabını da daha açık bir şekilde göreceğiz. Başkâhin Yeşu şimdi burada İsrail ulusunu temsil etmekteydi. Bir sonraki ayette de göreceğimiz gibi Yeşu'nun üzerindeki elbise çok kirli ve pisti. Ki bu kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Neden? Çünkü başkâhinin elbisesinin bütünüyle temiz olması gerektiğini, yoksa Tanrı'ya hizmet etmesinin mümkün olmayacağını Tanrı sözü bize öğretmektedir. Yeşu bu dönemde Yahudilerin gerçekten de başkâhiniydi ama bu görümde o tüm İsrail ulusunda simgelemekteydi. Kuşkusuz Yeşu bir insan olarak mükemmel birisi değildi. Kendisi Tanrı'nın başkâhini olduğu halde burada kirli ve pasaklı biri olarak tanımlanmaktadır. Belki gerçekten de kirliydi, bilmiyoruz ama başkâhinin her zaman Yahudi ulusunu temsil ettiğini çok iyi biliyoruz. Örneğin Yahudilerin o büyük kefaret bayramında başkâhin tüm Yahudi ulusunun günahlarının bağışlanması için tapınaktaki kutsalların kutsalı denen sadece kendisinin o da yılda bir defa girebildiği yere girer ve orada halkının günahlarının bağışlanması için kurban edilen kuzunun kanını alır ve sunağın üzerinde sunardı. O sunağın üzerine serperdi. Tıpkı bunun gibi Rabbimiz İsa Mesih de bizim başkâhinimizdir. İmanlılar topluluğunu temsil eden ve bizim yerimize kefaret çeken, yani kurtulmalık olarak bizim yerimize ölen O'dur. Bugün de babanın sağında durup bizi savunan O. Yeşaya, Zekeriya peygamberin gördüğü bu 10 görümün ışığı altında İsrail ulusunun bir tür görüntüsü olarak değerlendirmek bizi oldukça sınırlı yorumlara girmekten kurtaracaktır. Yine tanınmış bir kutsal kitap yorumcusu İsrail ulusunun başkâhinleriyle ilgili şu açıklamalarda bulunur. İsrail ulusunun başkâhini içinde bulunmuş olduğu bu kutsal makam dolayısıyla hem İsrail'i temsil etmekte hem de İsrail'in kimliğine bürünmektedir. Tüm İsrail ulusu için dua eder. Bu amaçla tapınaktaki en kutsal yere girer ve ulusun tüm günahlarını kendi üzerine alır. Bu bölümde belirtilmek istenen gerçekleri ve verilmek istenen haberi sadece başkâhin Yeşu ya da onun kişisel özellikleri açısından sınırlı tutmamız gerekecektir. Onun durumunun İsrail ulusunun durumu olduğunu, ona verilen teselli ve teşvik sözlerinin aynı ölçüde İsrail ulusunun ihtiyacı olan sözler olduğunu kabul etmemiz gerekecektir. Gerçekten bunun İsrail'in başkâhinleriyle ilgili çok yerinde ve güzel bir açıklama olduğunu söylemek isterim. Yeşu bir sembol, bir temsilciydi. Tanrı onu seçmiş, onun gibi İsrail ulusunda seçmişti. Başkâhinin çamaşırlarının temiz olması gerekirdi. Üzerine de değerli ve pahalı kumaşlardan yapılmış, güzel ve görkemli elbiseler giymeliydi. Yeşu burada karşımıza İsrail ulusunu temsil eden bir başkâhin olarak çıkar. Ama temiz olması gereken giysileri temiz değildir. Gerçekten de Yeşu kirli bir giysi giymiş olabilir. Burada geçen kirli sözcüğünden Yeşu'nun sadece kirli elbiseler giymediğini ama aynı zamanda üstünün ve başının da pis koktuğunu anlıyoruz. İşte İsrail'de Yüce Tanrı'nın önünde aynen bu durumdaydı. Böyle bir durum nasıl düzeltilebilecekti? Geçenlerde bir adam telefonla beni aradı. Sorduğu soru yüzyıllardan bu yana sayısız insan tarafından sürekli olarak sorulan eski ve tanıdık bir soruydu. Ben bağışlanamaz günah mı işledim diye soruyordu. Ben ona hayır diye cevap verdim. Çünkü işlemiş olduğun günahların tüm cezasını İsa Mesih kendi üzerine aldı. Kim olursan ol, ne tür bir günah işlemiş olursan ol, şu anda ona gelebilir ve tüm günahlarını ona açıkça söyleyip tövbe edebilir ve onu Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul edebilirsin. Bunu yaptığın zaman, yani yürekten tövbe ettiğin zaman ki tövbe etmek, gittiğin yolun ya da yaptığın işin yanlış olduğunu görüp bundan tam olarak geriye dönmek demektir ve sen günahını görüp tövbe ettiğinde İsa Mesih seni bağışlayacaktır dedi. Romalılar 10. bölüm 4. ayette, oysa her iman edenin aklanması için Mesih kutsal yasanın sonudur diyor kutsal kitap. O halde ne tür bir günah işlemiş olursanız olun hiç fark etmez. Bağışlanmak mı istiyorsunuz? O halde İsa Mesih'e gelmelisiniz. 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayette, o günahlarımızı yalnız bizim günahlarımızı değil bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır der. Zekeriya 3. bölüm 4. ayette melek önündeki meleklere üzerinden kirli giysileri çıkarın dedi. Sonra Yeşu'ya bak suçunu kaldırdım. Sana bayramlık giysiler giydireceğim dedi. Bu hiç kuşkusuz eski antlaşmada karşılaştığımız en güzel görüntülerden bir tanesidir. Yeşu üzerindeki o kirli giysilerle Tanrı'nın önünde duramazdı. Burada aynı zamanda onun zayıflığını da görürüz. Onun bu şekilde kirli ve pasaklı olması şeytanın eline bir koz veriyordu. Şeytan bu yolla ona kolaylıkla parmağını uzatabilir ve onu suçlayabilirdi. Dr. Unger'ın bu 4. ayeti nasıl çevirmiş olduğunu size aktarmak isterim. Ve yanında duranlara cevap verdi ve onlara konuşarak şöyle dedi. Onun üzerindeki kirli giysileri çıkartın. Sonra ona dönerek şöyle dedi. İşte senin üzerinden suçlarını kaldırdım. Bundan böyle sana zengin ve gösterişli giysiler giydireceğim. Yeşu sadece o dönemdeki Yahudi ulusunu temsil etmiyordu ama bugün yaşayan bizleri de temsil etmektedir. Onda imanlının günahını görürüz. Yeşu Tanrı önünde ruhsal hizmet gören bir başkâhindi. Eski antlaşma dönemlerinde başkâhinleri Tanrı atardı. Ama şimdi yeni antlaşma döneminde yaşayan bizler hepimiz Tanrı'nın önünde birer kâhiniz. Ama bazılarımız hala kirli giysiler içindeyiz. Evet ama ben şimdi Mesih'in doğruluk giysisini giyinmiş bulunuyorum diyebilirsiniz. Eğer İsa Mesih'e iman ederek kurtulmuş biriyseniz o zaman bu söyledikleriniz doğrudur. Ve bize bu ayette verilmek istenen mesaj da zaten budur. Görüleceği gibi Yeşu'nun günahı simgeleyen kirli giysilerinin çıkartılması ve Mesih'in doğruluğunu simgeleyen temiz giysiler giymesi gerekmekteydi. Bu güzel görüntü sizin ve benim kurtuluşumuzun eski antlaşma sayfalarındaki görüntüsüdür. Bu sözlerin kutsal kitapta bu kadar büyük bir değer taşımasının nedeni de budur. Bu doğrultuda Elçi Paulus'un Romalılara yazdığı mektuptan bazı özetler yapmak isterim. Romalılar mektubunun İlk 3 bölümünde insan soyu Tanrı önünde günahlı ve suçlu bir şekilde karşımıza çıkar. Bizler hepimiz kutsal Tanrı'nın önünde kirliyiz. Bizim bütün iyi işlerimiz, en iyi işlerimiz bile kutsal Tanrı önünde birer kirli paçavra gibidir. Aynen Yeşu gibiyiz. Bu kötü durumumuzu ortadan kaldırabilmek için ne yapmamız gerekir? Tanrı bu soruyu şu sözlerle yanıtlar. Romalılar 3. bölüm 21 ila 24. ayetler. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak atlanırlar. Peki bu nasıl olur? Olur çünkü sizler ve ben kirli giysilerimizle, günahlarımızla Tanrı'ya yaklaşabilelim diye İsa Mesih haç üzerinde öldü ve kanını döktü. Eğer kendi doğruluğumuzla, kirli paçavralarla Tanrı'ya yaklaşmak istersek o bizi kabul etmeyecektir. Onun önce üzerimizdeki kirli giysileri çıkartması ve sonra Mesih'in doğruluk giysisini üzerimize giydirmesi gerekir. Eğer Mesih'in doğruluğunu giymişsek, bu durumda hiç kimse, hiçbir yaratık bizi herhangi bir suçlamayla suçlayamayacaktır. Çünkü artık Mesih'in seçtiği ve ona ait kişiler olmuş oluruz. Elçi Paulus'un Romalılar 8. bölüm 31 ila 34. ayetler arasındaki şu sözlerine dikkat edin. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Hamdolsun eşsiz bir kurtarıcımız var. Onu kurtarıcımız olarak kabul edip ona iman ettiğimiz zaman o sadece günahlarımızı üzerimizdeki kirli giysiyi alıp götürmez. Ama aynı zamanda bize kendisinin doğruluk giysisini de giydirir. Ve Tanrı'nın seçtiği kimseler olduğumuz için bundan böyle hiç kimse bize karşı bir suçlamada bulunamaz. Ama biraz duralım. Tanrı çocuğu olan bir inanlı günaha düşebilir mi? Evet düşebilir ve düşüyor da. Peki bu durumda Tanrı çocuğu ne yapmalıdır? Tabii ki günahlarından tövbe etmesi gerekir. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bize her kötülükten arındıracaktır der. Sizler ve ben Tanrı ile olan ruhsal ilişkimizin dışına çıkarsak gerçekten pek çok şeyi yitirmiş oluruz. Mesela yaşama sevincimizi kaybederiz, yaşam gücümüzü kaybederiz. Böyle bir durumda kurtuluş güvencemizi de kaybedebiliriz. Eminim birçok insan kurtuluşlarının güvencesinden yoksun bir şekilde yaşamaktadır. Çünkü yaşamlarında günah var. Diğer kaybettiğimiz bir şey de Tanrı'ya hizmet edebilme ayrıcalığımızdır. Görüleceği gibi eğer Yeşu Tanrı'nın önünde bir başkâhin olarak duracaksa temiz giysiler giymeliydi. Hamdolsun ki temiz giysileri Tanrı'nın kendisi sağlıyor. Nasıl mı? Lütuf yoluyla. Tapınakta lütuf merhamet kürsüsü denilen bir yer vardı. Bugün de bizim gidebileceğimiz, başvurabileceğimiz bir lütuf kürsümüz var. İsa Mesih günahlarımıza ve yalnız bizim günahlarımıza değil, bütün dünyanın günahları için 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayete göre dünyanın kefaretidir. Yani günahlarımızın bağışlanmasını sağlayan kurbandır. Bizim günahlarımızı bağışlatan kefaretçimiz olan Mesih aynı zamanda bizim lütuf, merhamet kürsümüzdür. Ona cesaretle yaklaşabilir, ondan sayısız bereketler alabiliriz. Tanrı'nın İsrail ulusunu seçmesine itirazınız olabilir. Tanrı onları çok cazip oldukları için mi seçti? Hayır. Tanrı seçtiklerini gösterişli ve cazip oldukları için seçmez. Rut da Boaz'a ben niye senin gözünde lütuf buldum diye sormuştu. Ben orada olsaydım Rut'a şöyle cevap verirdim. Bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsan hemen evine git ve aynaya bak. O zaman Boaz'ın niçin sana aşık olduğunu, niçin sana lütuf gösterdiğini anlarsın. Çünkü hem güzel hem de sevimlisin. Siz de bana bugün aynaya bak demeyin. Çünkü ben aynaya çoktan baktım. Peki ne mi gördüm? Aynaya baktığımda günahlı bir insan. Evet, İsa Mesih'in doğruluk giysisini giymeye ihtiyacı olan zavallı, günahlı bir insan olduğunu gördüm. Zekeriya 3. bölüm 5. ayette, ben de Yeşu'nun başına temiz bir sarık sarmalarını söyledim. Başına temiz bir sarık sarıp onu giydirdiler. Rabbim meleği de onun yanında duruyordu der. Burada Yeşu'nun başına sarık sarılması olayı simgelediği şey açısından çok güzeldir. Başkâhinin giysileri arasında başına taktığı sarık da vardı ve bu sarığın üzerinde şu sözler yazılıydı. Rabbe kutsallıktır. Yeşu adındaki bu adamın bir sarığı yoktu çünkü üzerindeki o kirli giysilerle Rabbin önünde zaten kutsal değildi. Ama şimdi ona üzerinde Rabbe kutsallıktır yazılı bir sarık verilir. Gelecekte Tanrı İsrail ulusunu nasıl kullanacaksa şimdiden Yeşu'yu o şekilde kullanmaya başlıyordu. İsa Mesih yeryüzüne ikinci kez gelip imanlar topluluğu olan kilisesini yeryüzünden aldıktan sonra İsrail ulusu yaşanacak büyük sıkıntı döneminde Tanrı'nın yeryüzündeki tanıkları olacak ve Mesih'in bin yıllık egemenliği süresince de İsraillerden iman edenler burada yeryüzünde Tanrı'nın kutsal kahinleri olacaktır. Zekeriya 3. bölüm 6 ve 7. ayetlerde sonra Rabbin meleği Yeşu'yu uyardı. Her şeye egemen Rab diyor ki, eğer yollarımda yürür, verdiğim görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek, avlularımı sen koruyacaksın. Sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim. Bu ayetleri kolayca yorumlayabiliriz. Zaten okuyunca anlaşılıyor. Yeşu kirli ve pasaklı bir adamdı ama lütuf ve merhamet dolu Tanrı'nın kurtuluş planı sonucunda temizlendi ve yepyeni bir insan oldu. Yeşu kurtulmasına kurtulmuştu ama Tanrı onu şu sözlerle uyarıyor. Eğer kullanılmak, benim elimde bir işe yaramak istiyorsan kendini temiz tutmalısın. Benim yollarımda yürümeli, yaptığın bütün şeylerde sözümü dinlemelisin. Tanrı'nın bu sözleri sadece Yeşu'ya değil ama tüm İsrail ulusuna söylenmektedir. Ve bugün yaşayan bizlere de aynı sözler söylenir. İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 15. ayette beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz diyor. Bazı insanlar Tanrı'nın lütfuyla kurtulduklarından dolayı istedikleri şekilde yaşayabileceğini düşünüyor. Sevgili dostum, böyle bir şey yok. Eğer istediğin gibi yaşamak istiyorsan o zaman dönüp inandıklarına bakman gerekir. Eğer kurtulmuş biriysen seni seven ve senin uğrunda canını feda eden kişinin yapmanı istemediği şeyleri yapmazsın. Çünkü iman yoluyla lütufla kurtulan bir kimse günahın Tanrı'yı üzdüğünü ve onun bütün günahlardan nefret ettiğini çok iyi bilir. Bu nedenle bu kişi yaşamına dikkat eder ve Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam yaşamaya da gayret gösterir. Bunun tersi anlaşılmaz. İmanlıyız, kurtulduk, artık istediğimiz gibi yaşayabiliriz deme özgürlüğümüz yok. Şimdi Filiz'le ilgili bir görüme geldik. Zekeriya 3. bölüm 8. ayet. Ey başkâhin Yeşu, sen ve önünde oturan kâhin arkadaşların dinleyin. Çünkü onlar gelecek olayların ön bildirisidir. Dal adındaki kulumu ortaya çıkartıyorum. Dal adındaki kulum ya da kulum Filiz, eski antlaşmada Rab İsa Mesih'i resimleyen çok güzel görüntülerden bir tanesidir. Filiz sözcüğü, Mesih sözcüğü ile iniltili bir sözcüktür. Yeşaya peygamber Mesih'in yeryüzüne birinci gelişiyle ilgili yaptığı ön bildiride bu tanımlamayı kullanır. Yeşaya 11. bölüm 11. ayette o gün Rab Asur'dan, Mısır, Patros, Kuş, Elam, Şinar, Hama ve deniz kıyılarından halkının sağ kalanlarını kurtarmak için ikinci kez elini uzatacak der. Yeremya peygamber de Mesih'in yeryüzüne bir kral olarak gelişi bağlamında bu aynı tanımlamayı kullanarak Yeremya 23. bölüm 5. ayette şöyle der. İşte Davut için doğru bir dal çıkartacağım, günler geliyor diyor Rab. Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Şimdi büyük kâhin Yeşu, sen ve senin önünde oturmakta olan arkadaşların dinleyin der Tanrı. Tanrı burada Yeşu'ya ve yanında bulunan arkadaşlarına seslenmektedir. Peki onlara ne diyor? Herhalde şunları söyleyecek. Yeşu, senin ve aynı görevde bulunan arkadaşlarının bu görevlerinizi bırakmanızı istemiyorum. Ayrıca bu görevleri ortadan kaldırmak da istemiyorum. Çünkü sizin de bir amacım var. Sen benim işimi tam olarak yerine getirecek olan Mesih'i simgeliyorsun. O sürgün olarak ortaya çıktığı zaman kahinlik görevini aklın alamayacağı bir yüceliğe çıkartılacaktır. Zekeriya 3. bölüm 9. ayette Yeşu'nun önüne koyduğum taşa bakın. O tek taşın 7 gözü var. Onun üzerine bir yazıt koyacağım diyor. Her şeye egemen Rab. Bir günde bu ülkenin günahını kaldıracağım. Burada geçen taş sözcüğü aynı zamanda Daniel peygamberin gördüğü büyük heykel görümündeki taştır. Daniel 2. bölüm 34 ve 35. ayetlerde sen bakıyordun ki bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı. Hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu, bütün dünyayı doldurdu. Üzerinde 7 gözü olan tek taştan bahsedilir. 7 sayısı mükemmellik değil, tamlık sayısıdır. 7 göz Mesih'in her şeyi tam olarak bildiğini, onun tanrısal bilgeliğinin olduğunu göstermektedir. Yeni antlaşmada Koleseliler 2. bölüm 3. ayette Mesih şu sözlerle tanımlanır. Tanrı'nın sırrını yani bilgenin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. Yine 1. Korintliler 1. bölüm 30. ayette ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu der. Ve bir günde o memleketin fesadını ortadan kaldıracağım der eski çevirde. Bu sözler günümüzde gerçekleşmiş midir? Hayır. Henüz gerçekleşmediğini kesinlikle söyleyebilirim. Ama gelecekte bir gün bu sözler gerçekleşecek. Rab İsa Mesih geldiğinde İsrail ulusunun suçunu bir günde ortadan kaldıracaktır. Zekeriya 3. bölüm 10. ayette O gün her biriniz komşusunu asmasının incir ağacının altında oturmaya çağıracak. Böyle diyor her şeye egemen Rab der. Bu ayette geçen o gün sözcüğü Rabbin günü, yani Rabbin yeryüzüne geleceği gün demektir. Sizler her biri komşusunu asma altına ve incir altına çağıracak sözü de onların o günde barış ve mutluluk içinde yaşayacaklarını göstermektedir.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Beni